Ayrım 14. Erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 124. Eşcinsellik çoğunlukla zor ve acı dolu bir sürecin sonunda oluşan bir durumdur. Eşcinselliğin nedenlerini anlamamız çok önemlidir. Çünkü önemli olan yaygınlaşmasının önlenmesidir. Eşcinselliğin nedenleri şunlardır. Genetik yatkınlık, hormonsal bozukluklar, çocukluk döneminde şiddete maruz kalmak, tacize ve tecavüze uğramak, çocuklukta karşı cinsle ilgili yaşanmış kötü bir deneyim, ciddi aile sorunları, aşırı otoriter bir babanın varlığı, baba veya figürlerinin çocuğun hayatında olmaması, aşırı duygusal veya içine kapalı bir yapıya sahip olunması, erken boşalma, iktidarsızlık, vajinismus veya dispareuni gibi cinsel işlev bozukluklar nedeniyle yaşanan başarısız ve aşırı sorunlu cinsel deneyimler, yanlış yetiştirilme, yani erkek çocukların kız gibi, kız çocuklarının erkek gibi yetiştirilmesi, ebeveynler başta olmak üzere yakın çevrede eşcinsel eğilimleri olan kişi veya kişilerin modellenmesi, kızların daha yumuşak tavırları olan erkekleri, erkeklerin ise daha erkeksi tavırları olan kızları aralarına alma eğilimleri, yazılı ve görsel medyanın eşcinselliği özendirici yayınları ve benzerleri. Eşcinsellikle ilgili bazı yanlış inanışların, yani mitlerin sık olması, bu konu hakkında bilgisizliğin de bir göstergesidir. Geleneksel ve manevi değerleri kuvvetli olan ülkemizde eşcinsellikle ilgili en sık görülen mitler şunlardır. Erkek eşcinseller kadınlığa özenir ve kadınsı hareketleriyle kolayca tanınırlar. Eşcinseller erkeklerin peşinde koşar. Sadece pasif rolde cinsel ilişki kurarlar ve aktif rolde olanlar heteroseksüeldir. Eşcinsel ilişkide anal seks kuraldır. Eşcinsel evlendirilirse değişir, düzelir ve benzerleri. Türkiye eşcinseller açısından bakıldığında reddedici ve kabul edici olmayan ülkeler grubuna yakındır. Ülkemizde cinsiyet rolleri kesin sınırlarla ayrılmıştır. Kadınsı davranan erkeklere tepki vardır ve karşı cinse ait davranışlar göstermek eşcinsellikle eş tutulur. Hatta aktif rolde eşcinsel ilişki çoğunlukla erkek baskınlığının bir özelliği gibi görülür ve pasif roldekiler eşcinsel olarak nitelenir. Ancak eşcinsellikte aktiflik veya pasiflik diye bir kavram yoktur. Kendi cinsiyle ilişkiye giren herkes aktif olsun pasif olsun eşcinsel eğilim göstermektedir. Eşcinselliğin heteroseksüelliğe, yani karşı cinse ilgi duyulması durumuna dönüşme isteğiyle ilgili bazı analitik ve varoluşsal yaklaşımları, bilişsel ve davranışçı teknikleri içeren cinsel terapiler mevcuttur. Cinsel eğilimleri hakkında akılları karışmış veya eğilimlerini değiştirmek istediklerinde tedavi araştıran bireylerin sayısı son birkaç yıldır etkileyici bir şekilde artmaktadır. Çünkü cinsel kimlik karmaşasının anlamı ülkemizde çok farklıdır ve bu nedenle kendini ifade etmiş lezbiyen, eşcinsel veya biseksüellerin kendilerine ve diğerlerine korku, utanç ve nefretle bakmaları sık rastlanan bir durumdur. Eşcinseller şiddetli cinsel eğilim karmaşası veya cinsel kimlik bozukluğuna bağlı kendinden nefret davranışı sergilediğinde genellikle daha derin sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Homoseksüel ve cinsel kimlik sorunları olan hastalara yapılan cinsel terapi, özünde normal hastalarla olan cinsel terapiden çok da farklı değildir. Cinsel terapistler başvuranın o anda üstündeki baskıları ve neden başvuruda bulunduğunu ortaya çıkarmalı ve cinsel terapinin hedefini netleştirmelidir. Çünkü cinsel terapi ile benliğe yabancı eşcinsellik değiştirilebilir. Esas olan eşcinsel kişinin değişime olan inancı ve eşcinselliğin neden meydana geldiğidir. Öncelikle neden sorusunun yanıtı cinsel terapist ve hasta tarafından net olarak ortaya konur ve içselleştirilir. Ardından hastanın bu nedenselliği ortadan kaldıracak güçleri ortaya çıkarılır. Sonrasında hastanın nasıl üstesinden geleceğim sorusuna cinsel terapist net bir yanıt verir ve hastaya rehberlik yapar. Cinsel terapist hastanın sonuca değil sürece odaklanmasını, kendiyle barışmasını sağlar. Cinsel terapi sürecinde eşcinselliği heteroseksüellikten daha az arzulanır hale getiren ya da eşcinsellikten alınan zevki azaltmaya yönelik olan ve hipnoz altında psikodrama çalışmalarıyla desteklenen teknikler kullanılabilir. İktidarsızlık, erken boşalma gibi diğer cinsel işlev bozukluklarına göre tedavide başarı oranı çok yüksek olmasa da zaman zaman yüz güldürücüdür. Diğer bir yaklaşım biçimi de özgüven arttırıcı çalışmalarla birlikte heteroseksüel yeni bir ilişkiyi keşfetmelerine yardımcı olmak ve bu süre boyunca izlemektir. Başvuranla ilk olarak fantazi çalışmaları yapılır ve cinsel ilişki kuran heteroseksüel bir çifti hayal etme gibi geçiş fantezileri kullanılabilir. Bu arada fanteziler sırasında ortaya çıkan iğrenme, kaçınma gibi davranışlar ve duygular tartışılır ve gerekirse sistematik duyarsızlaştırma çalışmaları uygulanabilir. Diğer bir alternatif yaklaşım da orgazmik yeniden koşullanma adını verdiğimiz eşcinsel fantezilerle uyarıldıktan sonra orgazma yakın bir basamakta heteroseksüel bir fanteziye geçilmesi ve orgazmın sağlanmaya çalışılmasıdır. Bu teknikte heteroseksüel fantezi giderek daha erken canlandırılmaya başlanır. Fantezi safhasından sonra da karşı cinsten biriyle yemeğe gitme, yakınlaşma ve fiziksel temas kurma ile ilgili çalışmalara geçilir. Örnek vaka, Kerim ve Tanju. 45 yaşında yalnız, orta büyüklükte bir şirkette yönetici olarak çalışan, eşcinsel bir erkek, gay olan Kerim, terapi almaya başlamadan yaklaşık bir yıl önce uzun zamandır birlikte olduğu partnerinden ayrılmıştı. Yeni partnerlerle sertleşme sorunları yaşıyordu. Uzun soluklu bir ilişki kurmayı umut ettiği genç bir partner olan Tanju ile tanıştı. Kerim Tanju ile yaşadığı 3 cinsel deneyimde de ereksiyon olmayı başaramadı ve ereksiyon sıkıntıları yüzünden Tanju'yu da kaybetmekten korkmaya başladı. Kerim babasını aşırı otoriter ve şiddet uygulayan bir kişi olarak, annesini de sevgisini göstermeyen bir kadın olarak tanımlamıştı. Okulda ve işte başarılardan ziyade benlik saygısı meseleleriyle uğraşmıştı. Kerim'e cinsel check-up yaptık. Hormon değerlendirmesi de dahil yapılan tüm medikal incelemelerde erektil işlev bozukluğu için herhangi bir organik neden saptanamadı. Kerim homoseksüelliğinden rahatsız değildi. Bu kimliği sahipleniyordu. Hedefi cinsellik üzerine odaklanmayan uzun soluklu ve tek eşli bir ilişki yaşamaktı. Ancak gay dünyasında cinsel performansın çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu gerçekliğe uygun davranmak zorunda olduğunu hissediyordu. Tanju her konuda güven vermesine karşın Kerim başarısız oluyordu. Kerim'e Tanju'nun kendisini terk edeceği korkusuyla cinsel performansı üzerine odaklandığı bilgisini verdik. Çünkü mastürbasyon esnasında ereksiyonu sürdürmede bir problemi yoktu. Değerlendirme görüşmelerinin sonunda Kerim'in yanlış cinsel bilgiler ve cinsel mitlerden köken alan performans anksiyetesine bağlı erektil bozukluğu olduğu ortaya çıktı. Kerim bu açıklamaları kabul etti fakat Levitra veya Viagra gibi ilaçları bir tedavi seçeneği olarak denemek istedi. Böylece tedavi planı yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için doğru bilgi verme, performans anksiyetesi için sensitive focus yani duyusal odaklanma kullanma, indir kaldır egzersizi ve bir destekleyici olarak da Levitra kullanımı üzerine yapıldı. Tedavi Kerim'in inandığı cinsel mitleri düzeltmeyi kapsadı. Örneğin erkeklerin her sabah ereksiyonla kalkması gerekir görüşünün doğru olmadığı bilgisini verdik. Ayrıca Kerim'i Levitra kullanmadan önce partneriyle sensitive focus ve indir kaldır egzersizleri denemesi için cesaretlendirdik. Tanju işbirliği konusunda istekliydi ve elinden geleni yaptı. Bu plan işe yaradı. Kerim kendini oldukça rahatlamış hissetti ve Tanju ile ilk defa tam bir ereksiyon yaşadı. Ereksiyonundan memnun olmasına ve cinsel yeteneğine tekrar güven duymasına rağmen Kerim bir destek olarak Levitra kullanmayı istedi. Bu tercihinin getiri ve götürülerini tam olarak açıkladık. Ancak Kerim Levitra'yı kullanmayı istediğini söyledi. Terapötik talimatlarla tutarlı olarak Levitra'yı ilk olarak herhangi bir yan etkisi olup olmadığını belirlemek için 10 mg alarak kullanmaya başladı. Başlangıç dozunda yaşadığı duruma çok şaşırdı. Evin etrafında yürürken bile tam bir ereksiyon yaşamıştı. İlacı aldıktan yaklaşık bir saat sonra indir kaldır egzersizi yapmayı planlamıştı. Ama ona göre pantolonunun sürtünmesi bile yeterli bir uyarım sağlamıştı. 3 ay sonra takip eden bir oturumda Kerim cinsel hayatının tamamen normale döndüğünü ve Levitra'yı yalnızca bir defa kullandığını, Levitra'nın sadece güven veren bir destek olarak durmasının onu kullanmadan bile daha yararlı olduğunu bildirdi. Bu Levitra'nın olumlu kullanımının erektil işlev bozukluğu için olağan psikoterapötik yaklaşımla uyumlu birlikteliğine çok iyi bir örnektir. Sensitive focus, nüksetmeden korunma yaklaşımı boyunca Kerim'in cinsel duygularına odaklanmasına, olumsuz cinsel düşünce ve deneyimlere takılmamasına yardımcı oldu. Tedavi ve takip 6 ayda ve 15 oturumda tamamlandı. Bu sizin cinsel tercihiniz, değiştiremeyiz. Bazı hekimler ve cinsel terapistler yaşadıklarından rahatsızlık duyan ve tedavi arayışına giren eşcinsel hastaları ''Bu sizin cinsel tercihiniz, değiştiremeyiz.'' diyerek geri çeviriyorlar. Bu çok yanlış bir yaklaşımdır. Eşcinsel eğilim, dürtü, duygu ve davranışlarından acı çeken, bunaltı duyan, benliğe yabancı eşcinsellik yaşayan kişilerin her geçen gün daha fazla artan bir oranla tedavi arayışına girdiğini görüyoruz. Eşcinsel hastalarla çalışacak cinsel terapistlerin sayıca az olması kadar bu hastaları kabul etmeyen ve yaşadıklarını bir tercih olarak değerlendirip onları bu yaşantıya mahkum kılan hekimlerin ve cinsel terapistlerin varlığı da tedavi arayışındaki eşcinsel hastaların karşılaştığı engellerdir. Çünkü ruh sağlığı profesyonelleri de bu konuda ikiye bölünmüş durumdadır. Ne yazık ki eşcinsel yönelimi değiştirmeye yönelik herhangi bir tedavi girişimini etik bulmayan ve başarılı olma şansı olmadığını iddia eden bazı cinsel terapist veya hekim arkadaşlarımız, eşcinselliği normal bir durum olarak lanse etmekte, istemeyerek veya bilmeyerek eşcinselliğin yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadırlar. Bir cinsel terapist hastanın yürekten değişim isteğine kayıtsız kalmamalıdır ve yeter ki inan ve iste başarabilirsin diyerek elinden geldiğince ona yardımcı olmalıdır. Cinsel terapistler için farkında olmadıkları homofobik tutumları kadar eşcinselliği üçüncü bir cinsiyet olarak tavsiye etmeleri de kaygı verici bir davranıştır. Gerçek yani egosintonik eşcinseller genellikle tedavi yani cinsel tercihlerini değiştirme taleplerinde bulunmazlar. Kendi benliği içinde uzlaşmış, eşcinselliğe uyum yapmış ama eşcinselliğini yaşama konusunda sıkıntı duyan gerçek eşcinseller, cinsel terapide daha rahat konuşmaları konusunda cesaretlendirilmeye çalışılmalı, yaşadıkları duygu ve düşünceler normalize edilmeli ve eşcinselliğin topluma ders düşmekle birlikte saygın bir seçenek olarak yaşanabileceği vurgulanmalıdır. Ayrıca eşcinsel duygular ve aşkla ilgili suçluluk duyguları, aynı cinsten biriyle gizli bir ilişki kurmanın yaratacağı zorluklar, eşcinsel ilişkideki güçlükler ve toplumla ilgili ortaya çıkabilecek çatışmalar gibi konularda mutlaka çalışılması gerekir. Çünkü birçok eşcinsel ülkemizde halen çok önemsenen evlilik, çocuk sahibi olmak, din ve ahlaki değerlerin baskısı altında ciddi içsel çatışmalarla ve sosyal baskılarla karşılaşmakta ve kişi kendisini eşcinsel olarak nitelemekte bile güçlük çekmekte, diğer bir de işte kendini bulma süreci çok daha zor ve uzun olmaktadır. Cinselliğinden ve kendinden nefret eden, kendine güvenini kaybetmiş insanlar yaratmak yerine uyumlu, mutlu, üretken, cinselliğini ve sevgisini kendi tercihi doğrultusunda kullanabilen insanların oluşmasına katkıda bulunulması çok önemlidir. Bu bağlamda toplumun her kesimine, devlet kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, medyaya ve başta ruh sağlığı profesyonellerine büyük görevler düşmektedir. Eşcinsellik konusunda yeterli eğitim almış ve vaka tecrübesi olan, homofobik özellikleri olmayan ya da bu özelliklerinin farkında olan, eşcinsel alt kültürüne saygılı, yargılayıcı olmayan cinsel terapistlere her geçen gün daha fazla ihtiyaç vardır. Çünkü maalesef ülkemizde yeterli sayıda cinsel terapist yoktur. CİSED olarak her 4 ayda bir cinsel terapi eğitimi programı düzenlemekteyiz. Ruh sağlığı profesyonellerinin hızlandırılmış ve yoğunlaştırılmış cinsel terapi eğitimine ilgisi her geçen gün artmaktadır. Son olarak aile desteğinin olmaması, cinsel terapistin kendisindeki ya da başvurandaki homofobinin farkında olmaması, yardımcı organizasyonların eksikliği ve partnersiz başvurular ülkemizde eşcinsellerle çalışırken karşılaşılan güçlüklerden bazılarıdır. Eşcinsellerin de cinsellikle ilgili yakınmaları olabilir. Bunlardan en sık görüleni erken boşalma ve sertleşme sorunlarıdır. Eşcinsellerin cinsellikle ilgili yakınmalarını, eşcinsel olmakla ilgili kaygılar ve karşı cinsle ilişki kurabilme isteği gibi işlev bozuklukları ve yönelim bozukluğu biçiminde iki ana başlık altında toplayabiliriz. Ayrıca eşcinsellerin cinsel sorunları ile ilgilenen cinsel terapistlerin bazı konuları dikkate alması gerekir. Yani cinsel terapist onaylayıcı ve destekleyici olmalıdır, kendi duygularının farkında olmalıdır, homofobisini tartmalıdır ve uğraşamayacaksa başvurana uygun bir cinsel terapiste sevk etmelidir. Eşcinsel topluluk ile çalışmak terapistlerin genellikle okulda öğretilmeyen şeyleri öğrenmelerini sağladığı için klinisyen bu çalışmadan hastalara nazaran daha çok faydalanmaktadır. Öncelikle cinsel terapist normal ve anormal cinsellik hakkındaki tüm yerleşmiş fikirlerini silmelidir. Cinsel terapist tüm erotik çeşitliliğe açık olmalı ve tüm yargılarını askıya almaya razı olmalıdır. Eşcinselliğini umutsuzca yaşayan çoğu hasta hayat tarzlarının bir otorite tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyabilir. Bu onaylanma sosyal olarak damgalanmış çoğu hasta için kesinlikle terapötik deneyimin önemli bir yönüdür. Cinsel terapistler aynı zamanda eşcinsel topluluktaki gelişmelerden haberdar olmalıdırlar. bir eşcinsel dergisine abone olmak, yerel eşcinsel kitapçılarına gitmek ya da www.cinseltip.org gibi web sitelerinde periyodik araştırmalar yapmak faydalıdır. Çünkü değişen eşcinsel yaklaşımlar hakkında devam eden bir eğitim programı bulmak zordur. Eşcinsel toplulukla çalışan cinsel terapistler bilmedikleri konular hakkında bilgi almak için eşcinsellere soru sormaktan çekinmemelidirler. Kendini bulma yani coming out cinsel terapist tarafından bilinmeli, özgüven ve kimlik krizi açısından diğer eşcinsellerin desteği sağlanmalıdır. Ayrıca eşcinsel hastanın homofobisi de araştırılmalı ve AIDS hakkında bilgilendirilmelidir. Aileler eşcinselliği çok ağır ruhsal bir hastalık olarak görüyor. Bu nedenle ailenin eğitim seviyesine göre çocuklarına yaklaşımları da farklı oluyor. İyi eğitimli bir aile soruna yardım edin, düzelsin diye yaklaşırken, bir diğer grup ailede düzeltin ya da biz düzeltelim diye baskıcı yaklaşabiliyor. Biz bu ailelere kişinin duygusal ve fiziksel olarak hangi cinsiyetten kişilere ilgi duyduğunun, o kişinin cinsel yönelimiyle ilgili olduğunu, cinsel yönelim kavramının fantaziler, duygusal bağlanma, cinsel davranış ve kendini tanımlama gibi birçok bileşeni olduğunu, bu nedenle insana saygı çerçevesinde yaklaşılmasını ve birlikte yaşadığımız bu dünyayı yalnızca birbirimizi anlayarak güzelleştirebileceğimizi söyleyerek yatıştırmaya çalışıyoruz. Ama hastanın isterse değişebileceğine dair de umut veriyoruz. Yakınının eşcinsel olduğunu öğrenen ailelere şu önerilerde bulunuyoruz. Kendini suçlu hisseden yakınınıza dünyada tek eşcinselin kendisi olmadığını söyleyin ve asla evlendirmeye ya da heteroseksüel bir ilişkiye zorlamayın. Çünkü bu onları geri dönülmez bir yola sokabilir. Öncelikle eşcinsellik hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeye çalışın. Tıbbi ve ruhsal destek için profesyonel bir yardım arayışına girişin. Bu sizin ve çocuğunuzun durumu net olarak anlamasına yardımcı olacaktır. Dünyanın sonu gelmiş, çocuğunuz korkunç bir suç işlemiş ya da yüz kızartıcı bir durum varmış gibi davranmayın. Suçluluk, pişmanlık gibi duygulara kapılmayın ve bunu çocuklarınıza yansıtmayın. Eğer böyle davranırsanız onu kendinizden uzaklaştırabilir ve yanlış yönlere sapmasına yol açabilirsiniz. Cinsel yönelimi ne olursa olsun yakınlarınıza sevgi gösterin, koşulsuz sevin ve destek olun. Onu toplumdan koparmayın, toplumla saygın bir ilişki kurmasını sağlayın. Günümüzde ortalama her iki evlilikten biri boşanmayla sonuçlanmaktadır. Ayrıca evli çiftler genellikle evliliklerinin bittiğini birbirine ispat etmek için bir evlilik terapisine başvurmaktadırlar. Evlilik terapisinde kişinin eşcinsel olduğunu terapistine açıklaması, bunu eşine de söylemeye hazırlandığının bir göstergesidir. Eşle yaşanan bu paylaşmanın ardından eşcinsellik hakim tarafından da boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Çünkü kanunlarımıza göre eşcinsel olan eş sırf bu gerekçeyle evlilik içerisinde kusurlu sayılmaktadır. Eşcinseller partner anlamında eşlerine daha sadık olurlar. Eşcinsellerin toplumun değer yargılarına uygun bir şekilde ve kapalı kapılar ardında özgürce cinsel tercihlerini ortaya koymalarında ve eşcinselliği saygın bir seçenek olarak yaşamalarında bir sakınca yoktur. Mesele sınırların aşılması sorunudur. Mesele topluma ve gençlerimize kötü örnek olacak şekilde eşcinsel yaşantının gözler önünde sergilenmesidir. Böylece toplumsal ön yargılar oluşmakta ve eşcinseller tek gecelik ilişkilere zorlanmaktadır. Bu durum eşcinsellerin AIDS'in heteroseksüel nüfusa geçmesinden sorumlu kişiler olarak sıklıkla günah keçisi ilan edilmelerine ve cinsiyet olarak üzerinde önemli durduğumuz bir konu olan AIDS görülme oranında artışlara yol açmaktadır. AIDS'in ilk ortaya çıktığı yıllarda teşhis konan hastaların çoğu eşcinseldi. Fakat hastalığın belli bir süre sonra eşcinseller dışında da görülmesi, hastalığı sadece eşcinsellerin taşıyabileceği tezini çürüttü. Ancak eşcinseller dışında kalan toplum içinde bulunduğu bu riski kabullenmekte zorlandı ve bu da hastalığın yayılmasında çok büyük rol oynadı. Anket sonuçlarına göre eşcinseller cinsel yönelimlerinden dolayı dışlanma, damgalanma, utanma, şiddet görme, cinsel tacize uğrama gibi sorunları yaşamaktadırlar. Cinsellik ve cinsel yaşam kişiye özeldir ve kişilerin bunu gönül rahatlığıyla yaşayabilmeleri gerekir. Özel yaşam karışılamaz bir insanlık hakkıdır. Cinsel özgürlüğün ve cinsel yaşamın da bu alanda önemli bir yeri vardır. Bu nedenle cinsel tercihlerini toplum normlarında yaşayan eşcinsellerin dışlanmaları, şiddete maruz kalmaları ve yalnızlığa mahkum edilmeleri yanlış bir davranıştır. Şiddet her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez bir insanlık ayıbıdır. Bu ayıba maruz kalan eşcinsellerde alkol, madde bağımlılığı, intihar girişimi ve depresyon gibi sorunlar da sık görülebilmektedir. Tüm dünyada şiddet ve her türlü fuhuş kötülenir ve cezalandırılır. Ancak asıl olan insanın insana onurunu koruyacak şekilde davranmasıdır. Örnek vaka, Veli ve Mualla. Üniversite mezunu olan Veli ve Mualla sırasıyla 56 ve 54 yaşındaydı. 21 yıldır evliydiler. Liseye giden iki kızları vardı. İlk oturumda her ikisi de sorunun Veli'nin erken boşalması ve buna bağlı sonradan ortaya çıkan cinsel isteksizlik olduğu konusunda mutabıktı. Aslında çift son 3 yıldır cinsel birliktelik yaşamamışlardı. Mualla'nın menopoz sonrası artan sinirliliğine ve gerginliğine rağmen her iki partner de evliliğin devam etmesi konusunda istekli görünüyordu. Değerlendirme yapısı ve terapi sürecinden bahsettikten sonra çifti bireysel değerlendirme oturumlarına aldım. Veli terapistle yalnız mahremiyet içerisinde konuşabildiği için oldukça rahatlamış görünmekteydi. Bu oturumda yıllardır erkek homoseksüel dergilerini mastürbasyonla boşalmak için kullandığını söyledi. Yakın dönemde ise internet üzerinden homoseksüel ilişkileri anlatan web sitelerini ziyaret etmeye başlamıştı. Değerlendirme görüşmesinin bir yerinde sıklıkla düşünse de gerçekte bir erkekle herhangi bir cinsel temasla bulunmadığını belirtti. Veli, homoseksüellik hakkındaki bu bilgiyi eşiyle paylaşmaya hazır değildi. Çünkü eşinin evliliği anında bitireceğinden emindi. Ayrıca homoseksüel uyarılmaya ilişkin ilgisinin nedensel bir etmen olmadığını, çünkü karısına olan cinsel ilgisizliğinin erkek homoseksüel erotizmine duyduğu ilgiden çok daha önce başladığını düşünüyordu. Açıkçası bu birçok hassas sorunu içeren karmaşık bir vakaydı. Bu vakanın önemli bir noktası şuydu. Terapist ayrı görüşmeler yapmasaydı oldukça önemli bir konu olan Veli'nin erotik materyaller kullanma tercihleri hakkında asla bilgi sahibi olamayacaktı. Bu bilgiye sahip olmak, kapsamlı bir tedavi stratejisi geliştirmek için oldukça önemlidir. Veli bireysel terapiye alındı. Bireysel görüşmelerde ortaya çıksa da eninde sonunda partnerle paylaşılması gereken bazı konular vardır. Buna uç bir örnek, partnerlerden birinin diğer partnerin bilmediği cinsel yolla bulaşan bir hastalığının bulunmasıdır. Burada hastalığı bulunan partnerle birlikte çalışarak bu bilgiyi partneriyle en doğru nasıl paylaşacağını tartışarak ona yardım edilmelidir. Bu açıklamanın çoğunlukla oturum esnasında yapılması ve ilişki için anlamının işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca hastalık bulaşmış partnerin tedavisi ve her iki partnerin yeni hastalıklardan korunması için bir plan da yapılmalıdır. Çoğu vakada hastalık bulaşmış partner böyle bir açıklamanın uygun olduğunu kabul eder, fakat bunu yapmaktan korkar ya da nasıl yapacağından bir türlü emin olamaz. Bireysel görüşmelerde cinsel terapistin problem çözme, rol yapma ve provalar kullanarak yardımcı olabileceği nokta burasıdır. Eğer hastalık bulaşan kişi bu bilgiyi partneriyle paylaşmayı reddederse, cinsel terapist etik bir ikilemle karşı karşıya kalabilir. Çünkü cinsel terapistin bir yandan hasta bireyin mahremiyetine karşı bir yükümlülüğü ve enfeksiyon olasılığına karşın diğer partneri uyarma görevi bulunmaktadır. Böyle koşullarda sorumluluklar hakkındaki yasal ve etik düşünceler karmaşık olduğundan, değerlendirmede ortaya çıkabilecek böyle bir ikilemin en iyi şekilde çözülmesi için Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yasa ve yönetmeliklerine uygun bir şekilde diğer profesyonellerle ve organizasyonlarla birlikte çalışılmasında fayda vardır. 4. Erken boşalmaya bağlı kadınlarda görülen cinsel sorunlar. Erkekteki erken boşalmayla birlikte kadınlarda oluşabilecek cinsel sorunlar, cinsel isteksizlik, uyarılma sorunları, orgazm olamama ve disparonidir, yani ağrılı cinsel ilişki. Erken boşalma ile kadın cinsel işlev bozuklukları çoğunlukla yakından ilişkilidir. Bir sorun diğerini destekler. Bu nedenle var olan sorunu çiftin ortak sorunu olarak görmek ve cinsel iletişimi güçlendirmek için sorumluluğu almak ve bir takım gibi çalışmak çok önemlidir. Dr. Rosemary Basson, 2001 yılında kadının cinsel uyarılması ile ilgili yeni bir model sundu. Basson'a göre yeni bir ilişkinin başlarında romantik aşk ve tutkulu yaşanan bir cinsellik, kadının daha kolay yanıt vermesini sağlar, ancak uzun süreli bir ilişkide konsantrasyonun azalması ve yorgunluk daha farklı bir cinsel yanıta neden olur. Basson, sağlıklı kadın cinsel yanıtını şöyle tarif eder. Kadın cinsel olarak tarafsız bir şekilde ilişkiye başlar, ancak cinsel haz almak için duygusal bir ihtiyaç duyar. Fırsatı olur partnerinin arzusundan dolayı ya da ilişkisi için bir ya da daha fazlasının olacağını düşünerek, örneğin duygusal yakınlık, aşk, sevgi, koruma, kabul ya da bağlılık, nötr durumdan cinsel yakınlık ve uyarılma arayan bir duruma geçer. Cinsel uyarılmanın başlamasıyla birlikte arzunun keyfine varıp bu eylemi devam ettirmek isteyebilir. Uyarılma evresi kadına ilişkin duygusal kazançlarına ek olarak fiziksel bir iyilik hali sağlayabilir. Bu yeni modele göre biyolojik olarak kadının cinsel dürtüleri erkeğe göre daha azdır. Dahası kadını cinsel birliktelik yaşamaya iten şey tamamen cinsel değil, aynı zamanda bunun ilişkiye getireceği duygusal kazanımlardır. Kadının cinsel uyarılması zihinsel süreçlerden çok daha fazla etkilenir. Orgazm cinsel tatmin için gerekli değildir ve her ilişkide gerçekleşmeyebilir. Kadının cinsel isteği genellikle kendiliğinden değil, erkeğinkine bir cevap olarak oluşur, yakın cinsel temastan sonra ortaya çıkar. Kadın hassas ve duygusal dokunuşlara daha fazla yanıt verir. Bu dokunuşlar kadın için cinsel arzuya, duygusal yakınlığa, tutkuya ve erotizme giden yoldur. 14. ayrımın sonu. Sayfa 131.